Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Habibullah'ın İzinde bölümünde yer alan En Büyük Lütuf ve Arınma Yolu Nefis Tezkiyesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi, bütün yarattıklarına sonsuz lütuf ve ihsanlarda bulunmuştur. İnsansa ilahi lütuflardan, ihsanlardan en çok nasiplenmiştir. Onun nasibi Halifetullah fil art olarak öncelikle yeryüzünde Hakk'ın muradına uygun yaşamak, sonra da emrine tahsis edilen her nimeti yine ilahi bir emanet olarak telakki edip hukukunu ifa etmektir. Bu yüce ve ilahi misyonun gereği şekilde ifası için de Allah Teala bir başka ihsanda daha bulunmuştur ki o da kullarına peygamberler göndermesidir. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlar için ilahi bir ikramdır. Hatemün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bütün alemler için bir rahmet olarak gönderilirken daha özelde müminler için Hakk'ın özel bir lütfudur. Cenab-ı Rabbul Alemin, andolsun ki Allah, müminlere karşı kendi içlerinden onlara ayetleri okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, tezkiye eden, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Âl-i İmran 164. Ayet-i Celil'e bir yönüyle Habibi Kibriya Efendimiz'e Risalet vazifesinin programını beyan ederken, diğer taraftan müminlere de Nebiler Sultanı'yla kuracakları ilişkileri bildiriyor. Bu manada müminlere düşen ana görev de peygamber tarafından kendilerine tebliğ edilen ilahi ayetleri okumak, nebevi ölçülerle nefislerini tezkiye etmek, kitabın ve hikmetin talebesi olmaktır. Ayetleri okumaktan hasıl olan faydalar öncelikle zikredilmiştir. Bu faydaların en mühimi de nefislerin tezkiyesidir. Cenab-ı Hak kullarının tezkiyeye ehemmiyet vermesini istiyor. Onlara tezkiyenin vesilelerini, sebeplerini, yollarını elde etmeye teşvik ediyor. Tezkiye temizlemek, arındırmak gibi manaların yanında güzellikleri artırmak, geliştirmek, bereketlendirmek, feyizlendirmek manalarını ifade ediyor. Daha özelde ise kişinin manevi eğitiminin bütün seyrini ifade eder. Nefsi tezkiye öncelikle onu inkar, cehalet, kötü hisler, yanlış itikatlar ve fena huylardan temizlemektir. Yani şer-i şerife aykırı her türlü itikadi, ahlaki ve ameli yanlışlıklardan koruyup iman, ilim, irfan, hikmet, güzel huylar gibi takva hassasiyetleriyle terbiye ve tezyin ederek ruhaniyetle doldurmaktır. Tezkiye edilmeyen, kendi başına serbest bırakılan nefisse, sınır tanımaz, şehvet ve meşru olmayan arzulara gömülerek sahibini saptırır, onu hem dünyada hem de ahirette felakete sürükler. Yüce ahlakını Rabbin yeminle teyit ettiği sevgili Efendimiz, ümmetine örnek olarak daima Rabbine takva ve nefis tezkiyesi için iltica eder ve Zeyd bin Erkam'ın rivayetiyle "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu sen tezkiye et, onu sen iyi tezkiye edensin, sen onun velisi ve mevlasısın" buyuruyor. Yüce Rabbimiz de onun bu duasına karşılık sevgili Habibinin kendisini hangi alanlarda nasıl tezkiye ederek ümmetine nasıl bir örnek olduğunu ayetlerle beyan buyurmuştur. "Arkadaşınız sapmadı, batıla da inanmadı" buyurmuş, aklını tezkiye etmiş, "o arzusuna göre de konuşmaz" buyurarak sıdkını ve doğruluğunu tezkiye etmiş, "gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı" buyurarak kalbini tezkiye etmiş, "gözü kaymadı, sınırı da aşmadı" buyurmuş, bakışlarını tezkiye etmiştir. biz senin sadrını açmadık mı buyurularak sadr-ı nebevi tezkiye edilmiş, senin şan ve şerefini yüceltmedik mi buyurulmuş, şanı tezkiye edilmiş ve müminlere karşı çok merhametli ve şefkatlidir buyurularak da hilmi ve merhameti tezkiye edilmiştir. Zikredilen bu ayet-i celileler ve diğer ayetlerden anlaşılan hakikat odur ki, insan kalbinden başlayarak bütün uzuvlarını, iç ve dış alemini ilahi ve nebevi ölçülerle güzelleştirmeye, geliştirmeye ve yaratılış maksadına uygun bir manevi kıvama ulaştırmakla ancak Hakk'ın makbul ve mahbub bir kulu olabilecektir. Bunun yolu da Yüce Kitab'ın beyanıyla en güzel örnek Habibi Kibriya Efendimiz'e muhabbet ve itaatle tabi olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kişinin tezkiye neticesinde nasıl bir ebedi saadete ulaşacağını müjdelemiş hem de ashab-ı kiramdan bir kişinin sorusu üzerine nebevi bir ifadeyle öz olarak tezkiyeyi tarif buyurmuşlardır. Üç şey vardır ki kim bunları yaparsa imanın tadını almış olur. Tek olan Allah'a kulluk edip ondan başka ilah olmadığına inanmak. Her sene malının zekatını gönül hoşluğuyla, isteyerek ve biraz fazlasıyla vermek. Zekat verirken de malın yaşlı, uyuz, hasta ve zayıfını değil, vasatından vermek. Zira Allah sizden mallarınızın en iyisini istemiyor, ancak kötüsünü vermenizi de emretmiyor. Bir de kulun nefsini tezkiye etmesi. Ashab-ı kiramdan bir kişi, kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir ey Allah'ın Resulü diye sorunca da, nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesi buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Nerede olursa olsun Allah Teala'nın yanında olduğunu bilmesi kişinin imanının üstünlüğünden kaynaklanır. Nefislerin gerek dış telkinlerle, gerekse bizzat kendi içinden oluşan heva ve isteklerle günah ve fücur merkezine dönüştürülmek istendiği bir çağda nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesi müminler için öncelikli bir gündem olmuştur. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan En Büyük Lütuf ve Arınma Yolu Nefis Tezkiyesi başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de bir röportajı sizinle paylaşacağız. Doçent Doktor Veysel Akkaya ile gerçekleştirilen Nefis Tezkiyesi Her Mümine Farzdır başlıklı mülakatı aktarıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından izlediğimiz manzaralar gösteriyor ki, insan haddini aştığında, nefisler başıboş bırakıldığında hüsran kaçınılmaz oluyor. Dosya konumuzda modern çağın ayartıcıları karşısında savunmasız kalan insanın yeniden eşref-i mahlukat seviyesine nasıl yükselebileceğini Doçent Doktor Muhammed Veysel Akkaya hocamızla konuştuk. Hocamızla modern çağın nefsi kışkırtan tuzaklarından tezkiye ve terbiyenin hayati önemine, tasavvufi geleneğin bu konudaki reçetelerinden nefsiyle barışık değil, nefsine hakim bir mümin olmanın yollarına uzanan bereketli bir sohbet gerçekleştirdik. İdrak ettiğimiz günlerin, nefislerimizin tezkiyesine ve gönüllerimizin inşirahına vesile olmasını dileriz. Hocam, nefis terbiyesi ve nefis tezkiyesi kavramlarından ne anlamalıyız? Bu iki kavram arasındaki temel fark ve ilişki nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd, sevgili Resulüne, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Kur'an'da nefs için terbiye değil, tezkiye kavramı kullanılır. Bununla birlikte nefsin terbiyesi ve tezkiyesi kemale erme sürecinde birbirini tamamlayan iki boyuta işaret eder. tezkiye açıklanırken arınmak ve artırmak şeklinde iki aşamasından bahsedilir. Yani tezkiye, nefsin fücur denilen bütün kötülüklerinden, başta kibirden ve benlikten, manevi kirlerden temizlenmesi, ardından da takva denilen bütün iyiliklerin artırılmasıdır. Kulluk şuuru ve ihlasın yerleşmesini sağlamaktır. Nefis terbiyesi ise bu tezkiyeye ulaşmak için uygulanan eğitim, disiplin ve mücahede sürecidir. Aynı zamanda terbiye kavramı daha genel manada da kullanılır. Eğitim öğretimle birlikte yürüyen bir gelişim sürecini ifade eder. Bu anlamıyla terbiye, insanın bedeni, zihni, ahlaki ve toplumsal olgunlaşmasını hedefleyen bir eğitim dilidir. Bir başka tabirle söyleyecek olursak, tezkiye iç dünyamızın arınması ve takvayla donatılması iken, terbiye ise bu işlemin hayatımıza yansıyan tarafıdır. Terbiye davranışların, alışkanlıkların ve ahlakın ilahi ölçüye göre şekillenme sürecidir. Burada şu hususu da hatırlatmakta yarar var. Sadece terbiyeyle, yani dış davranışları düzenlemekle yetinildiğinde dindarlık şekilciliğe kayabilir. Fakat tezkiye gerçekleşip nefs olgunlaştığında insanın hali, ahlakı ve yaşayışı ihlas üzere olur. Nefsin terbiyesi ve tezkiyesi birlikte olduğunda insan hem zahirde düzgün hem batında sahih bir istikamet kazanır. Terbiye doğru davranışı kazandırır. Fakat tezkiye olmadan bu davranışlar nefsin gizli arzularına hizmet edebilir. İlim kibir doğurabilir, ibadet gösterişe dönüşebilir, ahlak menfaatin aracı haline gelebilir. İslam tarihinde terbiyenin medrese geleneğinde ilim, ahkam ve ahlak eğitimiyle yürütüldüğü, tezkiyenin ise daha çok tekke geleneğinde sohbet, murakabe ve mücahedeyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Hocam, insanın manevi gelişimi ve kurtuluşu için nefis tezkiyesi neden zorunludur? Allah Teala Şems suresinde 7 yeminin ardından kurtuluşu sadece nefsin tezkiyesine bağlar. En çok yeminin bu husus üzerine olması büyük bir cazibi dikkattir. Muhatabını intibaha getirmesi gerekecek bir durumdur. Güneş, ay, gece, gündüz, gök ve yere yeminden sonra nefse yemin edilmesi, alemi kebir, büyük alem olan kainattaki düzenle, alemi sagir, küçük alem olan insandaki düzen arasındaki bağı işaret etmektedir. Dolayısıyla kurtuluş dış dünyayı değil, önce nefsi arındırmakla mümkündür. Ayetlerde bu ilahi hüküm şöyle ifade ediliyor: nefsini maddi ve manevi kirlerden temizleyen mutlaka kurtuluşa erecektir. Onu günahlara gömen de ziyana uğrayacaktır. Şems 9:10. Bütün bu ayetler tezkiyenin varoluşun merkezinde bir mesele olduğunu gösterir. İnsan fıtratına yerleştirilen iki yönlü bir istidatla nefsin kötü eğilimlerini pasifize etmek ve arındırmak, buna karşılık iyilikleri aktif hale getirmek, güçlendirmek ve hayata hakim kılmakla yükümlüdür. Bu süreçte karakterinde bulunan olumsuz duygular terbiye neticesinde olumlu yerlerde kullanıldığında övülen hasletler haline gelir. Mesela haset tezkiyeyle gıptaya yükselir. Öfke, adalet ve hilme dönüşür. Hırs, gayret ve hizmet aşkı haline gelir. Benlik, kulluk şuuruna çevrilir. Eğer bu iç tanzim yapılmazsa, insanın ibadeti de, ilmi de, ameli de nefsin hakimiyeti altına girebilir. Kişi namaz kılar ama gösteriş yapabilir, kibirlenebilir. İlim öğrenir ama üstünlük taslayabilir. Hayır yapar ama beğenilme arzusuna kapılabilir. Zahiren salih görünen fiiller, batınen fücur kapsamına girebilir. Bu sebeple Allah Teala, kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takva sahibi olduğunu Allah daha iyi bilir. Necm 32 buyurarak insanı gönül dünyasında dikkatli olmaya davet eder. Nefsi maden ocağı gibi düşünebiliriz. Ham haliyle bu maden insan için kıymetsizdir. Fakat arıtıldığında ve doğru biçimde işlendiğinde büyük bir kıymete dönüşür. teskiye, bu arıtma ve dönüştürme işlemidir. Bakırı altın yapma ameliyesidir. Resulullah Efendimizin duası da teskiyenin büyük önemini açıkça ortaya koyar. Allah'ım, nefsime takvasını ihsan eyle. Onu teskiye et. Onu en iyi teskiye edecek olan sensin. Sen onun dostu ve Mevlasısın. Kur'an-ı Kerim'in kurtuluş ölçüsü olarak sunduğu nefis tezkiyesi, modern dünyada sıkça yüceltilen iyi insan olmak, kimseye zarar vermemek, dürüst ve saygılı yaşamak gibi din ve ibadetten bağımsız erdem anlayışından hangi yönleriyle ayrılır? Kulluk bilinci, ibadet hayatı ve Allah'a yöneliş olmadan yalnızca güzel huylarla yetinen bir hayat insanı hakiki kurtuluşa götürür mü? Yoksa tezkiye daha köklü bir dönüşümü mü gerekli kılar? Kur'an'da haber verilen tezkiye, modern dünyada sıkça öne çıkarılan iyi insan olma anlayışından hem gayesi, hem yöntemi, hem de nihai hedefi bakımından köklü biçimde ayrılır. Günümüzde iyi insan olma vurgusu çoğu zaman çevrede kabul görmek, itibar kazanmak, vicdanen rahatlamak, ferdi huzur ve psikolojik denge gibi sahiplere dayanır. Bu yaklaşım insana ve topluma dönük bir hedef olup arka planda itibar veya menfaat merkezidir. Nefs tezkiyesinde ise gaye Allah'a dönüktür. Allah rızasıdır. Mümin için asıl ölçü insanlar ne der değil, Allah razı olur mu sorusudur. Bu sebeple tezkiye sadece iyi olmak değil, Allah için iyi olmaktır. Modernitede erdem anlayışı daha çok dış davranışlara odaklanır. Nazik olmak, dürüst olmak, zarar vermemek, başkasına saygı göstermek. Bu yaklaşım büyük ölçüde terbiye ve sosyal eğitimle şekillenir. Yani insanın dış dünyası düzenlenir. Oysa tezkiye, insanın yalnızca davranışını değil, niyetini, yönelişini ve gönül dünyasını hedef alır. Kur'an'a göre asıl mesele, amelin görünüşü değil, amelin kalpten hangi niyetle çıktığıdır. Modern, iyi insan anlayışının nihai hedefi çoğu zaman bu dünyadadır. Daha huzurlu bir toplum, daha güvenli ilişkiler, daha dengeli bir birey. Kur'an'ın ortaya koyduğu kurtuluşsa yalnızca dünyevi bir iyilik hali değildir. O aynı zamanda Allah'ın hoşnutluğu ve ahirette ebedi saadettir. Kim de bir gün Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vereceği korkusuyla yaşamış ve nefsini kötü arzulara uymaktan dizginlemişse onun varacağı yer cennettir. Naziat 40-41. Yani modern dünyada iyi insan olmak çoğu zaman insan merkezli, menfaat ve itibar odaklıyken, nefs tezkiyesiyle kamil insan olmaksa Allah merkezlidir. Hocam, tezkiyesiz olmaz diyoruz. Ancak günümüzde insanlar nereden başlayacağım sorusunda tıkanıyor. Nefis tezkiyesinin ilk basamağı nedir? Günümüzün yoğun temposunda bir mümin nefsini dizginlemek için günlük hayatına hangi manevi frenleri koymalıdır? Nefis tezkiyesinde başlangıç noktası açıktır. Tevbe, iç dönüşüm, Allah'a dönmek, manevi yolculuk bir yön değişimiyle başlar. Tevbe, kişinin mevcut nefs durumunun kötü taraflarını fark etmekle oluşan pişmanlığın neticesidir. İnsanın nefsiyle yüzleşmesi, hatalarını fark etmesi ve Allah'a yönelmesidir. Tevbe olmadan yapılan her manevi çaba, yarayı temizlemeden merhem sürmeye benzer. Kur'an, insanın yaşadığı birçok sıkıntının kendi yanlışlarından kaynaklandığını bildirir. Hazreti Adem ile Havva'nın hatalarını fark edip, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik diyerek Allah'a dönmeleri de bize tezkiyenin nefsin kötü halini fark etme ve dönüşle başladığını öğretir. Allah dostlarının söylediği gibi nefs probleminin temelinde hakiki sevgiliden uzaklaşma vardır. Tevbe bu ayrılığı fark edip yeniden Allah'a yönelme bilincidir. Yani kişiliğin olumsuzdan olumluya dönüşmesidir. Bu yüzden tasavvuf geleneğinde tevbe sadece başlangıç değil, hayat boyu süren bir tezkiyedir. Tevbe bilinci kişiyi nefse muhalefet etmeye ve mücahadeye götürür. Nefsin sürüklediği yere değil, Allah'ın razı olduğu yöne gitme iradesi harekete geçer. Nefsini tezkiye etmek isteyen mümin, kötülüğü sadece bastırmaz, aynı zamanda onu dönüştürmeye çalışır. Haseti gıptaya, öfkeyi hilm ve adalete, benliği kulluk şuuruna çevirmek. Bu da nefsin isteklerine evet demek yerine bilinçli bir hayır diyebilme ahlakı geliştirmekle mümkündür. Günlük hayatta sosyal medyayla birlikte her zamankinden daha çok nefs odaklı alana çekiliyoruz. Dünyada tek tip dijital bir şahsiyet inşasıyla karşı karşıyayız. Bu da manevi değerlerden hızla uzaklaşmayı beraberinde getiriyor. Böyle bir kaos ortamında her zamankinden daha acil bir tezkiyeye ihtiyacımız olduğu açık. Bu noktada gerçekten de tasavvuf bir çözüm merkezi olarak duruyor. Nefsi dizginlemek adına manevi frenlere gelince, önce nefsin istek ve arzularını besleyen kanalları kesmek gerekir. Bu kanallar bedenimizin organlarıdır. Bu organları haramlardan korumak için azami gayret göstermek esastır. Bu bağlamda sosyal medyada haramlara bulaşmamak bugünün en büyük cihatlarındandır. Haz ve hız çağında tezkiye için istiğfar ve tevbe disiplini, helal-haram hassasiyeti, muhasebe ve murakabe, nefse muhalefet alışkanlığı kazanmak önemlidir. Hoşa giden her şeyi hemen yapmamak, zor gelen ama doğru olanı tercih etmek gibi küçük tercihlerdeki bu direniş, büyük günahların önünde set olur. Sabırla nefsani bağımlılıkları kesmek tezkiyede çok büyük bir adımdır. Nefis tezkiyesinin kapısı tevbe ile açılır. Yoluysa nefse muhalefet ve mücahede ile yürünür. Günümüzün karmaşasında mümin bu manevi frenlerle iç dünyasını koruyabilir. Niyetini, yönelişini ve hayatının istikametini Allah'ın rızasına bağlayan köklü bir dönüşümü adım adım inşa edebilir. Tasavvuf geleneğinde nefis tezkiyesi bir mürşidi kamil riyasetinde yürütülürdü. Günümüzde bireyselleşmeyle birlikte insanlar kendi kendilerinin doktoru olmaya çalışıyor. Nefis hastalıklarının tedavisinde rehberin ve sohbet ortamlarının rolü hakkında neler söylersiniz? Nefis tezkiyesi her mümine farzdır. Bu tezkiyeyi gerçekleştirmek için İslami gelenekte asırlar içinde İslam büyükleri Kur'an ve sünnet verilerine dayalı bir sistem geliştirmiş ve bunun adına tasavvuf demiştir. Nasıl ki itikadi ve fıkhi mezhepler varsa, tasavvuf da kalbi mezheplerin genel adı olmuştur. Tasavvuf geleneğinde nefis tezkiyesi, kişinin kendi başına yürüttüğü bireysel bir ahlak projesi değil, teşhis, tedavi ve inşa safhaları olan bütüncül bir manevi terbiye süreci olarak görülmüştür. Bunun sebebi, nefsin hastalıklarının çoğu zaman kişiye görünmemesi ve insanın kendi kusurlarını meşrulaştırmaya yatkın olmasıdır. Gazali'nin ifadesiyle, ruhsal hastalıkların en büyük problemlerinden biri, hastanın hasta olduğunu bilmemesi, neticelerinin göze görülmemesi ve tedavi edecek doktorun bulunmamasıdır. Bu sebeple tasavvuf, nefs tezkiyesini bir mürşit veya şeyh adı verilen manevi tabip gözetiminde yürütmeyi esas almıştır. Gazali'nin kurduğu teşhis tedavi modeli burada son derece açıklayıcıdır. Önce hastalığın teşhisi gerekir. Kişinin yanlış tutumlarının farkına varması, yani gaflet halinden uyanması şarttır. Ardından sebebin tespiti gelir. Şehvet, tutkular, alışkanlıklar, benlik ve dünyevi bağlar. Son aşamadaysa tedavi vardır. Zıddıyla tedavi prensibi gereği bu hastalıklar ilimle, sabırla, mücahedeyle ve istikrarlı uygulamalarla ortadan kaldırılır. Ancak bütün bu safhalar kişinin kendi nefsini tarafsız bir gözle değerlendirebilmesini gerektirir ki insanın en zorlandığı alan tam da burasıdır. İşte Mürşid-i Kamil'in rolü burada ortaya çıkar. O, hastalığı teşhis eden, sebeplerini gösteren ve hangi manevi ilacın hangi dozda kullanılacağını bilen bir rehberdir. Gazali'nin benzetmesiyle, nasıl ki bedeni hastalıkta hekimin verdiği perhiz ve ilaçlara güvenmeden şifa mümkün değilse, manevi hastalıkta da ayet ve hadislerle şekillenen, tecrübe süzgecinden geçmiş rehberlik olmadan kalıcı dönüşüm zordur. Bu bağlamda sohbet ortamları da nefis tezkiyesinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Sohbet, sadece bilgi aktarımı değil, hal, yöneliş ve kalbi olgunluk inşasıdır. Sahabe nesli, nefis tezkiyesini doğrudan Hazreti Peygamber'in terbiyesi altında gerçekleştirmiştir. Bu terbiyeden geçen sahabe, sonraki nesillere hem ilmi hem de hali aktarmış, böylece tezkiye geleneği usta-talebe ilişkisi içinde nesilden nesile taşınmıştır. Ayrıca insan, nasıl ki kendi kendini ameliyat edemez, kendi kendine diploma veremezse, nefsini de bütünüyle kendi başına tedavi etmekte çoğu zaman yetersiz kalır. Buradaki mesele bir kolaylık değil, bir zaruret meselesidir. Mürşide ihtiyaç bir zorunluluk değil, fakat ciddi bir zarurettir. Yani kişi teorik olarak kendi nefsini terbiye etmeye çalışabilir. Ancak bu yol çoğu zaman eksik, dengesiz ve kırılgan kalır. İnsan nefsinin en büyük özelliği kendini haklı görmesi ve kusurlarını perdelemesidir. Kişi çoğu zaman hatasını "niyetim iyiydi" diyerek meşrulaştırır. İşte mürşit, insanın göremediği bu kör noktaları gösteren, nefsin savunma mekanizmalarını fark ettiren bir dış bilinçtir. Bunu günümüzden bir örnekle somutlaştırabiliriz. İnsan herhangi bir alanda uzmanlaşmak istediğinde seminerlere katılır, sertifika programlarından geçer, ihtisas yapar. Kimse "ben kitabını okudum artık doktorum" diyemez. Çünkü bilgiyle yetkinlik, teoriyle uygulama arasında büyük fark vardır. Nefis tezkiyesi de böyledir. Kişi okumakla, dinlemekle bir farkındalık kazanabilir. Fakat alışkanlıklarını dönüştürmek, tutkularını dizginlemek ve istikrarlı bir iç disiplin kurmak çoğu zaman rehberli bir süreç gerektirir. İşte bu noktada devreye giren mürşit aslında insanı kendine bağımlı kılan bir otorite değil, onu kendi iç disiplinine kavuşturan bir manevi ustadır. Sohbet ve rehberlik ise bu uzun yolculuğun hem emniyet kemeri hem de istikamet pusulasıdır. Tasavvuf geleneğinde sohbet sadece birlikte bulunmak değil, hal aktarımı, ahlak intikali ve kalbi yönelişin inşasıdır. Bu sebeple nefis tezkiyesinin en etkili ve vazgeçilmez vasıtası kabul edilmiştir. Bu anlayışın kaynağı doğrudan sahabe tecrübesidir. Sahabe, Kur'an'ın nazil olduğu ortamda Resulullah'ın sohbetinde bulunarak yetişmiş, imanları derinleşmiş ve ahlakları olgunlaşmıştır. Kur'an'da tezkiye, Resulullah Efendimiz'in vazifeleri arasında zikredilir. O, müminler için de onlara ayetlerini okuyan, onları tezkiye eden ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçidir. Cuma 2. Burada tezkiye, sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı, gördüğü, halini tecrübe ettiği bir terbiye sürecine işaret etmektedir. Bu da gösterir ki sahabe yalnızca bilgiyle değil, sohbetle olgunlaşmıştır. Uzaktan iletişimin hız kazandığı ve dolayısıyla insanların yalnızca giderek daha fazla sürüklendiği günümüzde ruh be ruh, yani yüz yüze ve gönül gönüle ortamlar daha büyük önem kazanmıştır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, nefsimizin tezkiye ve terbiye ile kurtuluşa ermesi için mürşit ve sohbet iklimini yaşatmasıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Muhammed Veysel Akkaya ile gerçekleştirilen "Nefs Terbiyesi Her Mümine Farzdır" başlıklı mülakatı paylaştık. Bu mülakat Bilal Akyol imzasıyla Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2026 sayısında yer alıyordu değerli dinleyenlerimiz ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.